Ayrım 26. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 361. 6. Bölüm. Aşk ve Şehvet Öyküleri. Flütlerin Nameleri. Aynen savaş örf ve adetleri gibi aşka dair örf ve adetler de ciddi özen gerektirir. Çeşitli Kızılderili kabilelerinde aşık olmak, aşık olan için çetin sınavlar ve denemeler içerebilir. Sözlenmek, hoş olmayan veya azap verici sorumluluklar, fedakarlıklar ve hatta aşk adını ölmeyi, göze almayı bile gerektirebilir. Hikayeler bu anlamda trajik, açık saçık, şehvet dolu ve şiirsel olabilir. Heyecan dolu olduğu kadar şen şakrak çekişmeleri de içeren bu hikayeler, kuzeybatıda geçen büyük su savaşlarını, Coyote ve Iktomen'in çölde başlarından geçen soytarılıkları anlatır. İnsanın tüylerini diken diken eden sabır sınamaları, sakıncasız bir bağlılığı sınar ama sonuç her zaman hep aşıkların umduğu gibi çıkmayabilir. Diğer temaları işleyen hikayelerde de olduğu gibi, doğal dünyadaki alışılagelmiş objeler pek net değildir. Aşık olan insanlar, dağlar, yıldızlar ve ağaçlar olarak betimlenebilir. Baki bir kız, yarısı adam, yarısı balık bir yaratıkla evlenirken, bir erkek de ayla izdivaç edebilir. Hayvan ve insanlar arasındaki bu birlikteliğe birçok kabilenin mitolojik hikayelerinde rastlanır. Bu, Kuzey Pasifik kıyılarında yaşamakta olan kabileler arasında pek sık görülürken, Ova Kızılderilileri arasında yaygın mitolojik hikayeler çoğunlukla bir bizon ya da ayıyı ön plana çıkarır. Bu tür çiftleşmelere dair birçok hikayeye 7. bölümde sıkça tanık olacaksınız. Hayvan eşler çoğunlukla çiftlerini, insan-hayvan eşler çoğunlukla çiftlerini, insan benzerlerinden daha iyi davranır. Avrupa'dan çıkmış olan Güzel bir Çirkin masalının hoş bir Kızılderili versiyonu olan bir hikayede korkunç bir su canavarı geçimsiz ve huysuz bir kadına aşkı ve hoşgörüyü öğretir. Aşk ve seksten bahsedecek olursak, Sihir büyücüsü Lame Deer bir zamanlar bu konuda şöyle demiştir. Aşk ne kadar kutsalsa sevişmek de o derece kutsaldır. Bu iki şey ayrı tutulamaz, düşünülemez. Birbirlerini tamamlarlar. Misyonerlerin sekse karşı takındıkları, o son derece erdemlilik taslayan yaklaşımları, Kızılderililerin hep kafasını karıştırmıştır. Çünkü onlar çoğunlukla daha çocukluktan beri seks duygularını kendilerine bahşedilmiş haliyle kabullenmişlerdir. Kızılderililerin dilinde kötü sözler hiç olmadığından müstehcen düşünceler içeren ayrı bir kategori hiç yoktur. Ovalı kabilelerde yaşayan erkeklere bir düşsel deneyimden veya özel bir olaydan sonra konulan herhangi bir ünvan gibi testis ya da penis gibi isimler takılmıştır. Ovalarda güzel bir kızı baştan çıkarmak neredeyse güçlüğünü ispat etmek gibi bir şeydi. Bir erkek kur yaparken üzerine giydiği kaftanını kazandığı zaferleri anlatan şekiller çizebildiği kadar çadırının üzerine de savaşta gösterdiği becerileri gösteren sahneler çizebilirdi. Şunu bilin ki, ova erkekleri en az beyazlar kadar üskürüne sahip çıkardı. Seksüel konularda iki yüzlüye asla yer vermezlerdi. Siyolu bir kızın canı aşk yapmak istemediği takdirde ve çoğu istemezdi, bir şekilde bacaklarının arasına saç örgüsü bir ip bağlardı ve hiçbir erkek ona elini sürmeye bile cesaret edemezdi. Birçok kabilelerde flüt, yalnızca kur yapmakta kullanılan bir müzik aletiymiş. Dediklerine göre onun sesi bir Amerikan geyiğinin çağrısına benzermiş ve güçlü büyüsü her erkeği karşı konulamaz kılarmış. Bir erkek aynasının üzerine geyik izleri çizip de bununla bir kızın yüzüne ayna tuttuğunda kız anında ona teslim olurmuş. Flütleri ve nameleri bunu işiten kadınları sese doğru koşturup çalan kişiye kendilerini teslim ettirecek kadar güçlü erkeklere dair birçok da hikayeler vardır. Hatta Sioux hikayelerinde aşık olduğu kişinin müziğinden aşırı derecede heyecanlanarak burnu kanayan kadınlardan bahsedilir. Sadakatsizlik öyle pek hafife alınabilecek bir şey değildir. Zor şartlarda bile olsa bir eşin diğerine gösterdiği bağlılık büyük değer taşır. Haksız yere kocasını aldatmakla suçlanıp toplumdan dışlanan bir apaçı kadını, her şeye rağmen kocasına olan bağlılığında o kadar güçlüdür ki kocasını ve kabilesini kurtarmak için cengaver kıyafetine bürünerek köyüne geri döner. Kur yapma ve sevişme olaylarının tabii ki hepsi o kadar vakur ve ağırbaşlı değildir. Güneybatının kutsal palyaçoları, Koyamsi ve Koshair, şölenleri ve dansları çoğunlukla belden aşağı davranışları taklit eden şaklabanlıklarla canlandırmışlar ya da erotik espriler yapmışlardır. Bu orta oyunu gösterilerinin özünde yaşamın yenilenmesi üzerine olan ruhani törenlerle dalga geçen dinsel taşlamalar vardı. ve tabii ki hemen bütün kabileler arasında ahlaksızı oynayanın şaklabanlıkları tam olarak açık, seçik veya erotik temalara dayanmaktadır. Flüt efsanesi Brule Siu. Flütlerimizi bilirsiniz. Onların sesini duymuş ne kadar da güzel yapıldıklarını görmüşsünüzdür. Bu bizim flütümüz, Tio Tanka, yalnızca bir tür müzik için, aşk şarkıları içindir. Eski günlerde insanoğlu tek başına oturur, belki de yana yatarak, gecenin karanlığında bir ağacın dibinde gözlerden uzak kendini saklardı. Kendilerine has melodiler, aşk şarkıları üretirlerdi. Biz Kızılderililer utangaç insanlarızdır. Bir delikanlı savaşçı da olsa, çoktan rüştünü ispat etmiş de olsa, güzel bir Winch'in Hala'ya aşık olduğu kıza açıklamaya pek de öyle kolayca cesaret edemeyebilirdi. Üstelik de köyün içinde oğlanla kızın bir arada baş başa kalabilecekleri bir yer olmazdı. Aile çadırı hep insan doludur. Ve tabii ki öyle el ele tutuşup köyün dışına da gidemezdiniz, bu orta. Her ne kadar el ele tutuşmanın ananelerimizde yeri olsa da. Gerçi öyle değildi ya neyse. Köyün dışında oralarda bir bizon tarafından boyunlanabilir, bir ayının pençelerine maruz kalabilir ya da bir pavninin baltasını kafanıza yiyebilirdiniz. Ya da Milahanska uzun bıçakların yer adıyla ABD süvari birliklerinin ortasına düşebilirdiniz. Winching Hala'nızla baş başa kalmanızın tek yolu şafak vaktinde köyün kadınları deri kırbalarıyla ırmağa ya da pınara su almaya geldiklerinde onu orada beklemekti. Gözünüze kestirmiş olduğunuz kız sonunda su kenarına vardığında saklandığınız çalılığın arkasından ona görünecek bir şekilde hop diye ayağa fırlardınız. Onunla ilgilendiğinizi gösterebilecek tek yolunuz başınız önünüzde, belki de kulağınızla oynayarak orada dikilmek ve sırıtmaktı. Winch'in Hala'da aslında kızarmaktan, kikirdeyerek gülmekten ya da belki size doğru bir lale atmaktan başka bir şey yapmazdı karşılık olarak. Eğer sizden hoşlandıysa, bunu size bildirebileceği tek yol su kurbasını doldurmak ve onu taşırken omzunun üzerinden size şöyle birkaç kere göz atmaktı. İşte bu yüzden bütün iş flütlere düşerdi. Gece bizon derisi örtüsüne sarılmış yatarken kız bütün o yalvarıp yakarmaları, Siu Tanka'nın feryadının sesini duyardı. Onun çalınış şeklinden kız sevgilisinin dışarıda, oralarda bir yerlerde olduğunu anlardı. Ve şayet onun ve kızın içindeki geyik büyüsü yeteri kadar güçlüydüyse, belki de çadırdan süzülerek dışarı çıkıp kimselere görünmeden o sesin peşinden giderek sevgilisi delikanlıyla buluşurdu. Flüt her zaman sedir ağacından yapılır. Şekliyle de gagasını açmış bir kuşun boynunu ve kafasını andırır. Ses gaga kısmından çıkar ve işin efsanevi tarafı işte burada ortaya çıkar. Lakotaların flütü nasıl elde ettiklerine dair efsane. Birçok nesiller önce insanların tamtamları, su kabağından çıngırakları, boğa böğürtlenleri varmış ama flütleri yokmuş. Bu çok eski günlerde genç bir adam ava çıkmış. Et kıtlığı varmış ve köyündeki insanlar açlıktan kırılıyormuş. Bir Amerikan geyiğini iznine atlamış ve uzun bir süre bu izlerin peşinden gitmiş. Kurnaz ve hızlı bir hayvan olan bu geyik, aşk muskasına sahiptir. Bunu ele geçiren bir erkeğin beğendiği kız, onunla yatmadan edemez. Aynı zamanda da son derece şanslı bir avcı olur. Bu sözünü etmekte olduğumuz genç avcının böyle bir muskası yokmuş. Saatler sonra delikanlı nihayet avını bulmuş. Çok usta bir okçuymuş ve mükemmel bir yayı çakmak taşından uçlarıyla bir sadak dolusu bol tüylü oku varmış. Gelin görün ki geyik hep menzil dışında duruyor, onu arkasından bir yerlere doğru sürüklüyormuş. Genç adam kurbanını ele geçirmeye o kadar azimliymiş ki nereye gittiğini farkında bile değilmiş. Gece gelip çattığında kendini sık bir ormanın göbeğinde bulmuş. Ne izlerden, ne geyikten, ne de gökte aydan eser yokmuş. Kaybolduğunu ve zifiri karanlıkta yolunu bulmasının olanaksız olduğunu fark etmiş. Şansına berrak serin suları olan bir ırmak çıkmış yolun üzerine. Yanında pöstekiden çıkını içinde vasna, börek eti ve türlü yemişlerle dövülerek hazırlanmış kuru et getirmeyi akıl etmişmiş neyse ki. Bu bir insanı birkaç gün idare edecek kadar kuvvetli bir gıdadır. Yiyip içtikten sonra köklü kaftanına sıkıca sarınarak sırtını bir ağaca yaslamış ve dinlenmeye çalışmış. Ama bir türlü uyku tutmamış. Ormanın her yerinden garip sesler, hayvan çığlıkları, baykuşların uğultuları ve rüzgarda sallanan ağaçların homurtuları geliyormuş. Sanki bu sesleri ilk defa duyuyormuş. Ansızın kulağına daha önce ne kendisinin ne de hiç kimsenin duymadığı yepyeni bir ses gelmiş. Son derece dokunaklı, hayal gibi bir sesmiş bu. Ürkerek haftanına daha da bir sıkıca sarılmış ve yeteri kadar gergin olduğundan emin olmak için yayına uzanmış. Diğer yandan bu ses, hüzünlü ama çok güzel, aşk ve özlemlerle dolu bir şarkıyı andırıyormuş. Derken farkına bile varmadan uyuyakalmış. Rüyasında Vagnuca, kızıl kafalı ağaç kakan, inanılmayacak kadar güzel bir şarkı söylerken ona, ''Peşimden gel ki ne olduğunu sana göstereyim.'' diyormuş. Avcı uyandığında güneş çoktan bir mızrak boyu yükselmişmiş. Sırtını yasladığı ağacın dallarından birinde kızıl tepeli ağaç kakanı görmüş. Kuş başka bir ağaca, ondan bir başkasına uçmuş ama arayı pek açmadan sanki hadi gelsene der gibi dönüp dönüp genç adama bakıyormuş. Derken o şahane şarkı bir kez daha kulaklarını doldurmuş ve yüreğinde bu şarkıcıyı bulmak üzere büyük bir istek uyanmış. Kuş parlak renkli kızıl tepesiyle avcıyı kolayca peşinden sürükleyerek sese doğru uçmaya devam etmiş. Sonunda yavaşça bir sedir ağacına konarak küçük bir tamtamın hızlı vuruşlarını andıran bir sesle dallardan birini gagalamaya başlamış. Ansızın sert bir rüzgar çıkmış ve avcı o şahane sesi tekrar duymuş tepesinde. Derken o şarkının ağaç kakanın gagalamakta olduğu daldan geldiğini keşfetmiş. O sesi çıkaranın da kuşun açmış olduğu deliklerden üfleyen rüzgarın olduğunu anlamış. Avcı, "Kola, dostum," demiş. "İzin ver de bu dalı köyüme götüreyim. Sen kendine bir başkasını yaparsın." Üzeri ağaç kakanın açmış olduğu deliklerle dolu, dirsekten bileğe uzunluktaki bu içi oyuk ağaç parçasından oluşan dalı yanına alarak yola çıkmış. Köyüne geri döndüğünde yanında et değil ama mutluluk getirmiş. Genç adam çadırında oturmuş ve dalın o sesleri çıkarmasını beklemeye başlamış. Üzerini üflemiş, havada sallamış ama hiçbir ses çıkarmayı başaramamış. Bu yepyeni sesi tekrar duymaya can attığından içini bir hüzün kaplamış. Terleme çadırına girerek kendini arındırmış ve ıssız bir tepeye tırmanmış. Sırtını bir kayaya dayayarak orada kalmış ve yiyip içmeden 4 gün boyunca oruç tutarken dala tekrar nasıl şarkılar söyletebileceğini öğretecek bir düş için yalvar yakar olmuş. 4. gecenin tam yarısında Vagnuca, parlak kızıl tepeli ağaç kakan görünmüş ona ve "Bak, beni iyi izle," diyerek insana dönüşmüş ve tekrar tekrar "Bak, beni iyi izle," diyerek avcıya dalı nasıl çalacağını öğretmiş. Ve genç adam düşü boyunca bunu nasıl yapacağını izlerken pür dikkat kesilmiş. Uyandığında karşısında bir sedir ağacı durmaktaymış. Bir dal kopartmış ağaçtan ve saatlerce uğraşarak dalın içini düşünde ağaç kakanın tam ona öğrettiği gibi bir keskiyle oymuş. Dalı açık gagası ve uzun boynuyla tıpkı bir kuş gibi işlemiş. Kuşun gagasını kutsal kızıl boyayla baş haşa ile kırmızıya boyamış. Dualar etmiş. Yanmakta olan ada çayı, tedir ve keyif verici otların dumanıyla dalı tüstülemiş. Ve düşüne giren kuş adamdan öğrendiği gibi dala delikler açmış ve yavaşça ağzına doğru üflemiş. İşte o anda o kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüleyici ve şahane sesler çıkmış ortaya. Köyün en ücra köşelerine kadar yayılırken duyanları şaşkınlık ve neşe içinde bırakarak. Rüzgarın ve ağaç yakanın sayesinde genç adam köyünün insanlarını flütle tanıştırmış. Bu köyde bir İtaç Han, bir büyük reis yaşamaktaymış. Bu İtaç Han'ın güzel mi güzel ama aynı zamanda son derece kendini beğenmiş, kibirli bir kızı varmış. Kız hiçbir genç erkeğin kendisine layık olmadığına inanırmış. Birçoğu gelip ona kur yapmış ama o hepsini geri çevirmiş. Şimdi de flütü yapan avcı onun tam aradığı kadın olduğuna inanırmış. Onu hayal ederek özel bir şarkı bestelemiş ve o gece uzun bir ağacın arkasına saklanıp onu büyüleyip kendine aşık etme umuduyla bu şarkıyı Siyotankasıyla ona çalmış. Vinç'in hala derhal kulak kesilmiş bu sese. Kız babasının çadırında oturmuş, bizon eti ve söğüş dil yiyip keyif çatmaktaymış. Kendisi çadırın içinde ateşin başında kalmak isterken ayakları dışarı çıkmaya can atıyormuş. O geri durmaya, ayakları ise ileri gitmeye çalışıyormuş. Sonunda ayaklar kazanmış bu itiş kakışı. Kafası "Yavaş git, yavaş git," derken ayakları "Daha çabuk, daha çabuk," diyormuş. Kız genç adamı görmüş, ay ışığı altında dikilmiş dururken. Flüte kulak vermiş. kafası, boş ver onu. Yoksulun biri o derken ayakları, hadi koş diyormuş ve gene ayaklar baskın çıkmış. Böylece ayakta göz gözü öyle durmuşlar. Kızın kafası sessiz kalmasını isterken ayakları konuşmasını söylüyormuş. Kız da öyle yapmış ve kos kalaka, genç adam, her şeyimle seninim demiş. Böylece genç adam, Vinç'in halası battaniyenin altına girip birlikte yatmışlar. Kız daha sonra, koş kalaka, cengaver, senden hoşlanıyorum. Annenle babanı, beni babamdan istemeye yolla. Elini çabuk tut, hemen, şimdi demiş. Ve iki baba hiç vakit kaybetmeden çocuklarının isteğini yerine getirmişler. Kibirli Vinç'in hala avcının karısı ve delikanlı da büyük bir reisi olmuş. Buna bütün diğer genç erkekler kulak vermiş ve tanık olmuş. Onlar da hiç vakit kaybetmeden sedir dallarından uzun boynu ve açık gagasıyla kuş kafaları yontmaya başlamışlar. Bu şahane aşk arkısı kabileden kabileye salınıp gitmiş ve genç kızların ayakları onları gitmemeleri gereken yere doğru sürüklemeye başlamış. Ve sedir ağacına, ağaç kakana, geyik avlamak yerine dinlemeyi bilen bu genç adama şükürler olsun ki insanlar Flüt'le işte böyle tanışmış. 1967 yılında New York'ta Henry Crow Dog tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Matyedlere çiftleşmeyi öğretirler, Zunin. Güneybatı Kızılderili kabilelerinin hemen hemen hepsinin kendine has kutsal soytarıları vardır. Kabilesine göre bunlar ya Koşhare, ya Koyamsi ya da Çifonetlidir. Zunilerde bunlar Koyamsi ya da daha çok Matyed olarak çağrılırlar. Yüce duygular içinde ağır bir dinsel atmosfer ortamında yapılan maskeli dansları verilen aralarda çoğunlukla misyonerlerin ve beyaz turistlerin para vererek seyrettikleri komiklikler ve belden aşağı şakalar yapmak üzere bu soytarılar ortaya çıkarlar. Bunların görevi son derece mistik ve hatta biraz da ürkütücü bir ortamda ağırlaşan havayı dağıtmak, insanları rahatlatmaktı. Ama onların duruma göre ortaya koydukları bu kaba saba şaklabanlıklar aslında dinsel ritüellerin tam bir kopyasıdır ve yaşamın içindeki ikilemlerin altını çizmektedir. Palyaçoluk ciddi bir iştir çünkü aslına bakarsanız Matyedler de kutsal kişilerdir. Onların ortaya koydukları gösteri dinsel ritüelleri bir tezat değil, tam tersine onların önemli bir kısmıdır. Matyedler öyle pek zeki kişiler değildir. Çok çok zaman önce günlük yaşamdaki en basit şeyler bile olsa birçok şeyden haberleri yokmuş. Bu yüzden adamın biri onları eğitmeye karar vermiş. Onlara merdiven çıkmayı öğretmeye çalışmış. Bunu nasıl yapacaklarını göstermiş onlara ama bir türlü becerememişler. İşlerinden biri bacakları havada başının üstünde çıkmaya çalışmış merdivene. Bir diğeri merdiveni ters yüzünden çıkmaya çalışmış. Bir üçüncüsü basamaklardan düşerken bir dördüncüsü dolaşıp kalmış basamaklara. Kısacası bir türlü becerememişler bu işi. Derken bir başkası çıkıp onlara ev yapmayı öğretmeye kalkışmış. İşin doğrusunu göstermiş, kendisini taklit etmeye çalışan soytarılara. Ama işlerinden biri diğerlerini tavanı havada tuttururken damdan başlamış ev yapmaya. Bir diğeri evi yapmış ama kapı ve pencereleri unutmuş. Evi içeriden yapmaya başlamış ve ev bittiğinde içinde hapis kalmış. Diğerleri de onu çıkartmaya çalışırken evi adamın başına yıkmış. Bu arada bir başkası evin biriketlerini kumdan dökmüş. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Matyedler bir türlü işlerin altından kalkamamışlar. Bunun üzerine adam onlara çok basit bir işi sandalyede oturmayı öğretmeye çalışmış. Onu izleyip taklit etmeye çalışmışlar. İşlerinden biri sandalyenin arkalığına oturmaya kalkınca kafa aşağı devrilmiş. Bir diğeri sandalyenin altına girip oturmaya kalkışmış. Bir diğeri de sandalyeye ters oturmuş. Bir dördüncüsü ise kafasını, kıçını koyması gereken yere koyarak baş aşağı oturmaya kalkmış sandalyeye. İşin püf noktasını bir türlü kavrayamamışlar. Eğiticileri, bir şey daha deneyeceğim demiş. Size nasıl çiftleşeceğinizi öğreteceğim. Köyde uzun zamandır eline erkek eli değmemiş, şişko bir koca karı varmış. Hepsi gelip bende deneyebilirler bu işi demiş. Benim canıma minnet. Bunun üzerine kadın entarisini kaldırıp eğilmiş ve eğitmen en basit şekilde köpeklerin yaptığı gibi arka taraftan görmüş işini. Matyedler bir dikkat izlemişler onu ve onlar da hep birlikte denemek istemişler bu işi. Ama işlerinden hiçbiri doğru yolu bulamamış bir türlü. biri kadının anüsünü zorlarken, bir diğeri koltuk altına, bir diğeri diz altına, bir diğeri burnuna, bir başkası da kulağına sokmak istemiş uzunum. Bir uğraştır, çabalamadır, almış yürümüş. Bu işi gerçekten en doğru şekilde yapmak arzusundaymışlar ama bir türlü becerememişler işte. Zavallı eğitmen, yeter, benden bu kadar, pes doğrusu derken koca karı, kasıklarını tuta tuta kahkahalarla gülüyormuş. 1964 yılında Zuni Pueblo'da yapılan bir soytarı dansı sırasında değişik şekillerde anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Bir eş için çatışma. Aleut. Bir zamanlar herkesten ayrı, tek başına yaşamakta olan bir delikanlı varmış. Önce küçüklerinden başlayarak, sonra büyüyüp serpildikçe, daha da büyükleri olmak üzere taş kaldırmak merakı varmış bu çocuğun. Evlenme çağına geldiğinde ortalığa çıkıp bir kızla evlenmeye karar vermiş. Bunu becerebildiği takdirde barışçıl bir şekilde ya da savaşarak yapacakmış. Günlerce yürüdükten sonra bir köye vardığında geceymiş. Kulübelerden birinde bir ışık görmüş. İçeri girdiğinde yiyecek bir şeyleri ve yatacak yeri olan genç bir kızla karşılaşmış. Bir yabancının geldiğinden bütün köy haberdar olmuş. Çok geçmeden yaşlıca bir adam çıka gelmiş ve kulübenin penceresinden içeri doğru "Köyümüzün şampiyonu yeni gelenle yarışmak istiyor," diye bağırmış. Kız ona bunun ne anlama geldiğini anlatmış ve kabul etmesini önermiş. İlk sınav bir beyaz balina avıymış. Bütün köyün gözü üzerlerinde köyün şampiyonuyla yeni gelen yabancı ayrı kayıklarda yola çıkmışlar. Akşam olup da geri döndüklerinde en fazla balık avlayan yabancıymış ve galip ilan edilmiş. Ertesi gün aynı şekilde bir başka sınıma getirilmiş gündeme. Bu seferki yarışma köyün tam karşısındaki bir adanın etrafında yapılacak kayık yarışıymış. Rakipler kıyıda karşılaştıklarında bidarkaları, kayıkları yan yanaymış. Aralarında yerde ise galip gelenin yenik olana atacağı bir yayla ok varmış. İki adam birlikte çıkmışlar yarışa ve bir süre bir ilki sonra diğeri öne geçtiğinden kazanacak olan bir türlü belli olmamış. Ama yarış ilerledikçe yerel şampiyon rakibinin önüne geçerken iki adam birbirini göremez olmuş. Böylece yarışın sonucundan son derece emin olan kıyıdaki yaşlılar yarışın bitmesini beklemeden köye dönmüşler. Ama yeni gelen yabancı beyaz balina derisinden yapılmış kayığıyla konuşmuş ve ona beyaz balinaya dönüşmesini, suyun altından giderek diğer kayığa yetişmesini ve geçmesini emretmiş. Genç adam ve kayığı kıyıya yaklaştıklarında suyun yüzeyine çıkmışlar ve eski şekillerine dönüşerek karaya çıkmışlar. Yerel şampiyon ise rakibini gözden kaybettiğinde artık kazandığından emin olarak yavaşlamışmış. Genç yabancıyı elinde okla kıyıda görünce şaşkınlık ve korkudan dilini yutmuş adeta. Bunun nasıl olduğunu kafa yoracak zamanı bile olmamış. İki kere galip gelen yabancının okunu yediğinde. Günün kahramanı genç kızın evinde akşam yemeğini yerken yaşlı bir adam gelerek ondan o güne kadar başka kimseye yapmadığından sahile gidip oku yenik şampiyonun bedeninden çıkarmasını istemiş. Yeni gelen sahile giderek dinlerini yapmış ve köylü tekrar sağlığına kavuşmuş. Üçüncü günün akşamı genç adama bir yarışma önerisi daha gelmiş. Bu defa köyün en büyük evinde güreş edeceklermiş. Evin orta yerinde etrafı çitlerle çevrili bir kuyu ve kuyunun içinde de kemikler ve şaman kurtçukları varmış. Zafere ulaşan taraf yenik rakibinin bu kuyuya atacakmış. Şaman kurtçukları bedenini... Burası yanlış. Evin orta yerinde etrafı çitlerle çevrili bir kuyu ve kuyunun içinde de kemikler ve şaman kurtçukları varmış. Zafere ulaşan taraf yenik rakibini bu kuyuya atacakmış, şaman kurtçukları bedenini kemirsin diye. Kazanın önünde hayat, aşk ve zafer varmış ve iki adam uzun süren kıyasıya bir kapışma içine girmişler. Bu yarışmada genç adamın taş kaldırmaktan edindiği güç baskın çıkmış. Son derece becerikli bir hamleyle yerel şampiyon ayaklarını yerden keserek kaldırdığı gibi kuyuya atıvermiş. Evi dolduranlar genç adamı köyün yeni şampiyonu ilan etmişler. Genç adam doğru, savaş tazminatı olarak zengin bir adamın sahip olabileceği lüks eşyalardan oluşan eşyalar, iki karı ve kükler istemek üzere yenik rakibinin evine gitmiş. F.A. Golder'ın 1909 yılında tuttuğu kayıtlardan alınmıştır. Olmaması gereken yerdeki dişler. Ponca Otoe. Çakal, yeni serüvenler ve yapacak büyük işler peşinde ortalarda dolaşıp dururken, biri ona kötü bir büyücüden, kötü yürekli, iki kızıyla birlikte yaşamakta olan yaşlı bir kadından bahsetmiş. Kızlarla yatmak için pek çok dünya yakışıklısı genç oraya gitmiş ama bir daha onları gören hiç olmamış. Çakal, bu tam gitmek istediğim yer işte, demiş. Bundan ona bahseden adam, aman dikkatli ol, demiş. Ne yaparsan yap, sakın kızlarla yatma. Bana anlatılanlara göre bu sonun olur. Çakal, yahu iki güzel kızla yatmakla insan nasıl olur da ölür diye düşünerek yola koyulmuş. Oraya vardığında yaşlı kadın ve dünyalar güzeli iki kızı çakala pek yakınlık göstermiş. Anneleri, hadi durma, içeri gel, demiş. Sen son derece yakışıklısın ve tam damadım olacak kişisin. Çakal yanında yayı ve okları olduğu halde çadıra girmiş. Yaşlı kadın, hadi otursana, otursana, demiş. Güzel bir ziyafet bekliyor seni. Sana kızların hizmet edecek. Kızlar ona bizon eti, bizon dili ve türlü çeşitli etlerden oluşan mükemmel yiyecekler sunmuşlar. Kız kardeşlerden büyük olanı, sen gerçekten pek yakışıklıymışsın, demiş. Çakal, bana anlatılanlar ne kadar da boşmuş, bunlar pek iyi insanlar diye düşünmüş kendi kendine. Gece gelip çattığında, çakalı tıka basa yediği güzel yemekler yüzünden uyku basmış. Yaşlı kadın, yoldan geldin, yorgunsundur, demiş. Bir de dışarısı bayağı soğuk. İki kızımın arasına gir de yat. Onlar seni sıcak tutarlar. Çakal iki kızın arasına sokulup yatmış. Canı sevişmek istemiş ama ikircikli hissediyormuş. Karanlıkta daha küçük olan kızın yüzü suratına sürtünüyormuş. Kulağına, çok geçmez ablam onunla sevişmeni önerecektir sana, diye fısıldamış. Ben de öyle yapmalıyım ama sakın kabul edeyim deme. Çakal, neden, diye sormuş. Kız, yaşlı kadın bir cadıdır, demiş. O benim asıl annem değil ama diğer kız onun öz kızıdır. Bu cadı her ikimizin vajinasının içine keskin dişler yerleştirdi ve ne zaman bir erkek konuk gelse onu mutlaka bizimle çiftleştirir. Böylece o dişler adamın penisini ısırır ve çiğneyerek paramparça eder. O zavallı genç adamların çığlıklarını bir duymalıydın. Can verene kadar acıyla bağırır dururlar. Peki bunu neden bana anlatıyorsun? Senden hoşlandım ve artık bu koca karının pis işlerine alet olmak istemiyorum. Genç erkekler öldükten sonra bu pis cadı onların bütün her şeylerini konar. Onları soymaktan hoşlanır ama acılar içinde bağırarak ölmelerini dinlemeyi daha çok sever. Sana inanmıyorum. O zaman kulak ver. Gürültüyü duyuyor musun? Evet, tuhaf bir gürültü bu işittiğim. İşte o, vajinalarımızın içindeki keskin dişlerin gıcırtısıdır. Çakal, gıcırtılara kulak vermiş. Kızın anlattıklarına aklı ermiş. Çakal ve küçük kız uyur gibi yatmışlar. Bir süre sonra büyük kız, cadının öz kızı kolundan çekmiş. Genç, güçlü, kuvvetli adam diye fısıldamış. Bize yanıp tutuşuyor olmalısın. Hadi gel seni mutlu edelim. Hadi gel üstüme çık. Çabuk birleş benimle. Çakal, kızın organının içindeki dişlerin vahşice gıcırtılarını duymaktaymış. Çakal, seni ilk gördüğüm andan beri başka şey düşünemez oldum zaten, güzelim, demiş. Dur da elbiselerimi çıkarayım üstümden. Kız sabırsızlıkla, hadi elini çabuk tut, demiş. Sallanma da bitir şu işi. Çakal, ocaktan hala sıcaklığını koruyan, yanmış, uzun ve kalınca bir odun almış eline ve bunu dibine kadar kötü yürekli kızın organına sokmuş. Kız, oh be, sonunda sıkı bir erkeğe çattım işte, demiş. Ne kadar da zevk verici, ötekilerden farklı, kocaman bir tanesine rastladım sonunda. İçerideki dişler odunu çiğnedikçe, çakalın üstü başı kıymık içinde kalmış. Vay anasın, diye düşünmüş. Bu gerçekten de görülesi bir şey. Derhal sadağından bir ok çıkartmış ve bunu ta tüylerine kadar dişlerin kapanmasına meydan vermeden organa saplamış ve ok kötü kızın kalbine ulaştığında artık çok geçmiş. Kız oracıkta can vermiş. Bundan sonra çakal koca karının yanına gitmiş ve bıçağını çekerek onu da öldürmüş. Küçük kıza sen benim hayatımı kurtardın. Hadi benimle gel de evlenelim seninle, demiş. Kız nasıl olur ki, demiş. Senin karın olmaya can atardım ama olmaması gereken yerimde dişler var benim. Çakal, sen o işi bana bırak, demiş. Hadi kalk gidelim. Çakalın evine doğru yola çıkmışlar ve bütün gün yürümüşler. Akşam olduğunda çakal, çalılardan bir korunak yapmış kendilerine. Yatak olarak da içini adaçayı çalılarıyla doldurmuş. Şimdi seninle sevişeceğim, demiş. Kız, yok asla olmaz. Canına mal olur bu senin, demiş. Çakal, ha tamam, önce dişlerini çekmeliyim senin. Ama başındakileri değil tabii, demiş. Kızın organındaki bütün dişleri çekmiş ama kör olan bir tanesini ellememiş. Seviştiklerinde büyük haz veriyormuş bu çakala. Çakal ve kız pek mutlu bir yaşam sürmüşler birlikte. Bu hikaye New York'ta isminin gizli kalmasını isteyen yaşlı bir lezbiyen tarafından anlatılmış ve Richard Erdoğuz tarafından kaleme alınmıştır. 26. ayrımın sonu, sayfa 380.